Ayrım 27.
Bay Edgar düşmanının niyetlerinden birinin de neyi var neyi yoksa oğluna, daha doğrusu kendisine mal etmek olduğunu sezmişti ama bunu yapmak için ölümünü neden beklemediğine de bir türlü akıl erdirememişti. Çünkü kendisiyle yeğeninin aşağı yukarı aynı zamanda dünyadan ayrılabileceğinden habersizdi. Neyse ki bu durumda vasiyetnamesinin değişmesi gerektiğini akıl edebildi. Catherine'e ayırdığı serveti doğrudan doğruya ona bırakacak yerde kızı yaşadıkça bir heyetin emrine bırakmaya karar verdi. Catherine bu heyetin yardımıyla servetinden faydalanabilecekti. Ondan sonra da çocukları olursa mirastan onlar da aynı şekilde faydalanacaklardı. Bu şekilde Linton ölse bile Bay Edgar'ın malına Heathcliff sahip çıkamayacaktı. Emir üzerine noteri çağırtmak için bir adam yolladım. Ayrıca silahlı 4 adamı da küçük hanımı gardiyanının elinden kurtarmaya gönderdim. Her iki iş içinde gidenlerin dönüşü çok gecikti. Önce notere giden uşak geldi. O gittiği zaman noter Bay Green evinde yokmuş. 2 saat onu beklemek zorunda kalmış. Noter eve gelince de kasabada bitirmesi gereken bir iki işi olduğunu ama gün doğmadan Thrushcross Garage'a geleceğini bildirmiş. Öbür 4 adam da eve yalnız döndü. Catherine'in çok hasta, odasından dışarı çıkamayacak kadar hasta olduğunu, Heathcliff'in onlara kızı göstermediğini söylediler. Sersem adamları bunun için bir güzel azarladım ama beye hiçbir şey söylemedim. Sabahleyin bir alay adamla tepelere gidip esiri sessiz sedasız teslim etmezlerse oraya saldırmak için planlar hazırladım. Her ne pahasına olursa olsun babası kızını görecek diye durmadan kendi kendime yeminler ediyordum. Neyse Allah'tan oraya gitmeme, başımı derde sokmama lüzum kalmadı. Saat 3'te bir güğüm su almak için aşağıya inmiştim. Güğüm elimde, taşlıktan geçerken sokak kapısı hızlı hızlı vurulunca heyecanlandım. Sonra kendimi toparlayarak noterdir dedim. Noter Green'den başkası olamaz. Kapıyı başkasına açtırmayı tasarlarken kapı bir daha vuruldu. Bu defa pek hızlı vurulmamıştı ama ısrarlıydı. Güğümü merdiven başına bıraktım. Adamı daha fazla bekletmemek için kapıya gittim. Dışarısı hasat mevsiminin ay aydınlığıyla pırıl pırıldı. Gelen noter değildi. Benim o tatlı küçük hanımım hıçkırarak boynuma sarıldı. "Alan, Alan, babam yaşıyor mu?" diye sordu. "Evet," diye bağırdım. "Evet meleğim, yaşıyor. Tanrı'ya şükürler olsun, sen de artık bizimlesin." Soluk soluğa yukarıya, babasının odasına koşmak istedi ama ben onu biraz oturup dinlenmeye, bir iki yudum su içmeye zorladım. Solgun yüzünü yıkatıp önlüğümle oa oa kuruladım. Yanaklarına biraz renk geldi. Sonra da babasının odasına, önce benim gidip haber vermemin daha doğru olacağını söyledim. Ayrıca babasına Heathcliff'in oğluyla mutlu yaşayacağını söylemesini de tembih ettim. Şaşkın şaşkın baktı. Sonra niçin yalan söylemesini istediğimi anlayınca yakınıp sızlanmayacağına söz verdi. Baba kızın buluşmasını seyretmeye dayanamazdım. Bir çeyrek saat kadar kapının önünde durduktan sonra çekine çekine içeri girdim ama yatağa yaklaşamadım. Neyse buluşma pek sakin geçti. Catherine'in üzüntüsü babasının sevinci kadar sessizdi. Kız görünüşte sakin bir halle babasına sarılmış, onu tutuyor, babası da sevinçten heyecandan irileşmiş gözlerle ona bakıyordu. Bey mutluluk içinde öldü. Bay Lockwood, evet öyle öldü. Kızının yanaklarını öperken ben onun yanına gidiyorum. Sen de bizim yanımıza geleceksin sevgili yavrum diye mırıldandı. Ondan sonra da bir daha ne kımıldadı ne de konuştu. Nabzı durup ruhu uçup gidinceye kadar o neşeli canlı bakışlarını kızından ayırmadı. Öyle sakin, öyle kıvranmadan öldü ki hiç kimse öldüğü anı tespit edemedi. Catherine'in gözlerinde ya dökecek yaş kalmamıştı ya da üzgünlüğü gözlerinden yaşlar boşalmasına meydan vermeyecek kadar büyüktü. Olduğu yerde kuru gözlerle gün ağarıncaya kadar, hatta öğleye kadar oturdu. Ben onu yerinden kalkıp biraz dinlenmeye zorlamasaydım ölünün başı ucunda kim bilir ne kadar zaman oturacaktı. Onu iyi ki kaldırmışım çünkü yemek vakti noter uğultulu tepelere uğrayıp talimat almış olarak bize geldi. Bu adam kendini Bay Heathcliff'e satmıştı. Beyimin emirlerine uymayı geciktirmesi de bu yüzdendi. Allah'tan ki kızı geldikten sonra bey dünya işleriyle ilgisini kesmişti. Bir tedirginlik duyacak halde değildi. Bay Green evde herkese her şey hakkında emirler vermeye koyuldu. Benden başka ne kadar hizmetçi, uşak varsa hepsinin kovulacağını bildirdi. Hatta aldığı yetkiye de dayanarak neredeyse Bay Linton'un karısının yanına değil de kilise avlusundaki aile mezarlığına gömülmesini isteyecek kadar işi ileri vardıracaktı. Bereket ki ortada vasiyet vardı. Ben de buna aykırı olan her harekete karşı bütün gücümle direniyordum. Cenaze töreni çabucak bitirildi. Catherine, yani şimdiki Bayan Linton Heathcliff, babasının ölüsü evden çıkarılıncaya kadar Gerinch'te kalmaya izin almıştı. Bana anlattığına göre onun üzüntülü hali karşısında Linton onu salıverme tehlikesini en sonunda göze almış. Daha önce Catherine benim gönderdiğim adamların Heathcliff'le tartışmalarını, Heathcliff'in onlara verdiği karşılığı da duymuş. Bu onu adamakıllı ümitsizliğe düşürmüş. Ben ayrıldıktan hemen sonra yukarıdaki küçük odaya çıkan Linton'ı korkutarak babası yukarı çıkmadan anahtarı vermeye onu zorlamış. Oğlan kilidi açmış, sonra kapıyı kapamadan yeniden kilitlemek kurnazlığını göstermiş. Yatma saati gelince de Harriton'un odasında yatmak için yalvarmaya başlamış. Bir kereye mahsus olmak üzere bu isteği kabul edilmiş. Catherine gün ağarmadan kaçmış. Köpekler huylanır da patırtı yaparlar diye kapılardan çıkmaya cesaret edememiş. Boş odaları dolaşıp pencereleri gözden geçirmiş. Neyse, Allah'tan annesinin odasına girmiş, bu odanın penceresinden kolayca çıkarak yakındaki köknar ağacının yardımıyla aşağıya inmiş. Suç ortağı ise aldığı bütün korkakça tedbirlere rağmen sonradan cezasını çekti. 29. Cenaze töreninden sonra akşamüstü küçük hanımla birlikte kütüphanede oturmuş, üzgün üzgün birimiz de eni konu ümitsiz bir halde uğradığımız kaybı düşünüyor, bir yandan da karanlık geleceğimiz üzerine tahminler yürütmeye çalışıyorduk. Biraz önce ikimiz de düşünüp şunda karar kılmıştık. Catherine için şimdilik en iyi çıkar yol bir süre hiç olmazsa Linton yaşadığı kadar Gerinch'te kalmasına izin alabilmekti. Linton'un karısının yanına gelmesine izin verilecek, ben de onların yanında kahya olarak kalacaktım. Bu gerçekleşmesi umulamayacak kadar iyimser bir tasarıydı ama ben gene de umutluydum. Evime, işime, hepsinden önemlisi sevgili küçük hanımıma yeniden kavuşmanın sevinciyle neşelenmeye bile başlamıştım. Tam bu sırada kovulup da henüz evden gitmemiş olan hizmetçilerden biri telaşla içeri girdi. O şeytan suratlı Heathcliff'in avludan içeri girdiğini söyleyerek kapıyı yüzüne kapayıp sürgüleyeyim mi diye sordu. Böyle bir emri verecek kadar deli olsaydık bile bunu yapmaya vaktimiz yoktu. Heathcliff kapıyı vurmak ya da geldiğini haber vermek zahmetine katlanmadı. Buranın sahibi olmanın verdiği yetkiye dayanarak hiçbir şey söylemeden dosdoğru içeri girdi. Bize durumu haber veren hizmetçinin sesini duyunca kütüphaneden yana yürüdü. İçeri girdi. Hizmetçiye dışarı çıkmasını işaret ettikten sonra kapıyı kapadı. 18 yıl önce bir misafir olarak alındığı odaydı bu. Pencereden aynı ayın aydınlığı içeri giriyor, dışarıda aynı sonbahar manzarası görülüyordu. Henüz şamdanı yakmamıştık ama odanın içi duvardaki portrelere varıncaya kadar rahatça görülebiliyordu. Bayan Linton'un şahane başı ile kocasının ince asil yüzü de iyice görünüyordu. Heathcliff ocağa doğru ilerledi. Zaman onun da dış görünüşünde pek az değişiklik yapmıştı. İşte o gene aynı adamdı. Esmer yüzü biraz daha soluk, biraz daha sakindi. Vücudu da belki 1-2 kilo daha ağırdı. Başka da bir değişiklik yoktu. Catherine onu görür görmez ayağa kalkmış, dışarı fırlamak istemişti. Heathcliff kızı kolundan tutarak "Dur!" dedi. "Bundan sonra kaçmak yok. Zaten nereye gideceksin ki? Seni eve götürmeye geldim. İnşallah sadık bir gelin olursun, oğlumu da itaatsizliğe kışkırtmazsın. Onun bu işteki payını öğrenince onu nasıl cezalandıracağımı bilemedim. Öyle bir böcek ki dokunsam eziliverecek. Fakat yüzüne bakınca ağzının payını aldığını anlayacaksın. Evvelki gün akşamüstü onu aşağıya indirip bir koltuğa yerleştirdim. Sonra da hiç dokunmadım. Harriton'u da dışarı gönderdim. O da bize kalmıştı. 2 saat sonra onu yeniden yukarıya götürsün diye Joseph'i çağırdım. O günden beri de beni görünce hortlakla karşılaşmış gibi oluyor. Sinirleri o kadar bozuk ki beni görmese bile hayalinde gördüğünü sanıyor. Harriton da onun geceleri uyanıp saatlerce bağırdığını söylüyor. Kendisini benden koruyasın diye seni yardıma çağırıyormuş. Kıymetli eşini sevsen de sevmesen de gelmek zorundasın. Çünkü o artık senin malın. Ben onunla olan ilgilerimi sana devrediyorum. Ben Catherine'in burada kalmasına izin verseniz diye yalvardım. Hem Linton da buraya gelse. İkisinden de nefret ettiğinize göre onları özleyecek değilsiniz herhalde. Orada bulunmaları sadece sizin o bir eşi daha bulunmayan gönlünüzü sıkmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Heathcliff, ''Ben Geron'ca kiracı arıyorum.'' dedi. ''Çocuklarımın da yanı başımda bulunmalarını isterim elbette. Hem bu genç kadın da yediği ekmeği hak etmek için çalışmalıdır. Linton gittikten sonra ben onu lüks içinde hiçbir işe el sürdürmeden besleyecek değilim. Hadi elini çabuk tut da hazırlan. Beni zor kullanmaya mecbur etme.'' Catherine ''Peki.'' dedi. ''Dünyada Linton'dan başka sevecek kimsem kalmadı. Onu benden, beni de ondan tiksindirmek için elinizden geleni yaptınız ama hiçbir zaman bizi birbirimizden nefret ettirmeyi başaramayacaksınız. Ben ömrüm oldukça ona bir zarar vermenize engel olacağım. Beni korkutmanıza da meydan vermeyeceğim.'' Heathcliff buna ''Sen de palavracı bir kahramansın.'' diye karşılık verdi. Ama seni ona kötülük edecek kadar çok sevmiyorum ki. İşkence devam ettiği müddetçe bundan nasibini alacaksın. Seni ondan nefret ettirecek olan da ben değilim. Bunu oğlanın o tatlı huyları sağlayacak. Senin kaçışın onun sana karşı müthiş bir kin beslemesini sağladı. Onun için senin bu kahramanca davranışına teşekkür bekleme. Benim kadar güçlü olsa sana neler yapacağını Zilla'ya anlatırken duydum. İstekli olmasına istekli. Kuvvetin yerine geçecek başka bir şey bulması için güçsüzlük onun zekasını bileyebilir. Catherine, onun kötü huylu olduğunu biliyorum dedi. Ne de olsa sizin oğlunuz. Yalnız çok şükür ben de affedebilecek kadar iyi huyluyum. Onun beni sevdiğini de biliyorum. İşte bundan dolayı da onu seviyorum. Bay Heathcliff, sizi sevecek bir kimseniz yok. Bizi ne kadar üzerseniz üzün. Zalim olmanızın çektiğiniz büyük üzüntüden ileri geldiğini biliyorum. Çok dertlisiniz değil mi? Şeytan gibi yalnız, onun kadar intikamcısınız. Sizi hiç kimse sevmiyor. Öldüğünüz zaman da arkanızdan hiç kimse ağlamayacak. Sizin yerinizde olmak istemem doğrusu. Catherine acı bir zafer havası içinde konuşuyordu. Arasına karışacağı ailenin havasını benimsemeye karar vermiş, düşmanlarının acı çekmelerinden zevk alıyormuş gibi bir hali vardı. Kaynatası, ''Orada bir dakika daha durursan asıl kendi yerinde olmak istemeyeceksin.'' dedi. ''Defol cadı. Git eşyanı topla.'' Catherine suratını asarak dışarı çıktı. O yokken ben de Heathcliff'e Zillah'ın yerine beni alması, onu da buraya göndermesi için yalvardım ama hiçbir şekilde buna razı olmadı. Bana susmamı söyledi. Sonra da geldiğinden beri ilk defa çevresine şöyle bir göz gezdirdi. Tablolara baktı. Bayan Linton'ın portresini inceledikten sonra bunu da eve götüreceğim dedi. Ona ihtiyacım olduğu için değil. Birden ocağa doğru döndü, gülümseyerek, daha iyi bir kelime bulamadığım için gülümseyerek diyorum, bak dün ne yaptım sana anlatayım dedi. Edgar Linton'ın mezarını kazmakta olan mezarcıya, Cathy'nin tabutu üzerindeki toprağı kaldırttım. Sonra da tabutun kapağını açtım. Onun yüzünü görünce de hep orada kalmak istediğimi düşündüm. Yüzü hala bozulmamıştı. Mezarcı beni oradan uzaklaştırmak için bir hayli uğraştı. Ölü hava alırsa yüzün değişeceğini söyledi. Bunun üzerine ben de tabutun bir yanının çivilerini gevşettim, sonra toprakla örttüm. Tabutun Edgar Linton'ın mezarından yana olan tahtasını değil, lanet olsun ona. Keşke onun tabutu kurşunla kaplı olsaydı. Sonra mezarcıya para verip ben oraya gömülünce tabutun o gevşettiğim yanını çıkarmasını, benim tabutumun da oraya bakan tarafını sökmesini tembih ettim. Adamdan bunu yapacağına söz aldım. Böylece Edgar Linton'ın zerreleri bize ulaştığı zaman biz birbirimize iyice karışmış olacağız. Çok büyük bir kötülük yapmışsınız Bay Heathcliff diye bağırdım. Ölüleri tedirgin etmeye utanmıyor musunuz? Ben kimseyi tedirgin etmedim Nelly dedi. Yalnız benim için biraz rahatladı. Üstelik oraya gömüldüğüm zaman da toprak altında kalacağımdan sizler daha emin olacaksınız. Catherine'i tedirgin etmek mi? Hayır. Tam 18 yıl gece gündüz o beni tedirgin etti. Hem de amansızca dün geceye kadar da hiç aralık vermeden. Dün gece ise huzura kavuştum. Rüyamda kendimi sonsuz uykuya dalmış, kalbim durmuş, yanağım onunkine dayalı buz gibi olmuş gördüm. Peki ya o toprak haline gelseydi ya da daha kötü bir şey olsaydı, o zaman rüyada ne görecektiniz? Elbette onunla beraber çürüyüp gittiğimi hem de daha büyük bir mutluluk duyarak dedi. Ben böyle bir değişmeden korkar mıyım sanıyorsun? Ben tabutun kapağını açarken öyle bir değişiklikle karşılaşacağımı sanıyordum ama ben oraya gidinceye kadar böyle bir şey olmayacağına da seviniyordum. Sonra onun o bütün acılardan uzak, sakin yüzünü iyice görmeseydim, içimdeki o garip duygular da yok olmayacaktı. Bu duygular bende pek garip bir şekilde başlamıştı. Biliyorsun, o öldüğü zaman deli gibiydim. Bana dönsün, ruhu bana dönsün diye gece gündüz dua ediyordum. Ben ruhlara pek inanırım. Onların aramızda yaşayabileceklerine, zaten aramızda dolaştıklarına da eminim. Onun gömüldüğü gün kar yağmaya başlamıştı. Akşamüstü mezarlığa gittim. Kış günlerinde olduğu gibi dondurucu bir rüzgar esiyordu. Çevrede kimsecikler yoktu. O budala kocasının bu geç saatte ininden çıkıp oralara gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Ondan başka da kimsenin burada işi yoktu. Tek başıma olduğumu, onunla aramızda sadece 2 metre derinliğinde bir toprak tabakasının bulunduğunu düşünerek kendi kendime, onu bir daha kollarımın arasına alacağım. Vücudu soğuk gelirse, beni kuzey rüzgarının ürperttiğine, kımıldamıyorsa uykuda olduğuna inanacağım diyordu. Mezar aletlerinin bulunduğu kulübeden bir kazma aldım. Olanca gücümle mezarı kazmaya koyuldum. Derken kazmanın ucu tabutun üzerine sıyırdı. Bu defa toprağı ellerimle eşelemeye koyuldum. Tabutun tahta kapağını çektikçe çivi yerlerinden gıcırdıyordu. Derken tam isteğimi elde etmek üzere olduğum bir sırada tepemde mezarın başında bana doğru eğilmiş bir kimsenin içini çektiğini duydum. Kendi kendime "Ah, şunu bir açabilsem," diye mırıldandım. "Ah, ikimizin üstünü toprakla örtebilselerdi." Kapağı daha büyük bir gayretle zorladım. Kulağımın dibinde bir iç çekme daha duydum. Hatta sulu sepkenle karışık esen rüzgarın soğuğu yerine ılık bir nefes bile hissettim gibime geldi. Yakınımda canlı bir varlığın bulunmadığına emindim ama insan karanlıkta ilerlerken görmediği bir şeye yaklaştığını nasıl hissederse ben de ketinin orada olduğunu, yani toprağın altında değil de üzerimde olduğunu anlamıştım. O anda içimi bir huzur kapladı. O ıstırap veren işimi bıraktım. Bir anda rahatlamıştım. Anlatılamayacak kadar rahatlamıştım. O benim yanımdaydı. Ben mezarı örterken de yanımdaydı. Eve kadar da benimle birlikte geldi. Sen istersen gül ama ben Keti'yi orada göreceğime emindim. Onun yanımda olduğunu biliyordum. Onunla konuşmaktan kendimi alamıyordum. Uğultulu tepelere varır varmaz kapıya koştum. Kapı sürgülenmişti. O Allah'ın belası Hind'le Önşov ile karım beni içeri almamak için yapmışlardı bunu. Sonra o herifi gebertinceye kadar tekmelemek için durduğumu, daha sonra da yukarıya, önce benim odaya, sonra Keti'nin odasına koştuğumu hatırlıyorum. Onun yanımda olduğunu hissediyordum. Sabırsız sabırsız etrafıma bakındım. Onu neredeyse görecektim ama işte göremiyordum nedense. Onun özleminden, ettiğim duanın ateşinden kanter içinde kalmıştım ama gene de göremedim. Hayattayken birçok kereler yaptığı gibi bu kere de bana oyun oynamıştı. İşte o gün bugündür bu işkenceyi bazen daha az, bazen daha çok çekiyorum. Tam bir cehennem azabıydı bu. Sinirlerim öyle bir gerilmişti ki çok sağlam olmasalardı gevşerler, Linton'unkiler gibi işe yaramaz hale gelirlerdi. Evde Harriton'la birlikte otururken dışarı çıkınca Catherine'i görebileceğime inanıyordum. Kırda dolaşırken ise eve girince onu bulacağımı umuyordum. Evden uzağa gittiğim zamanlarda onun uğultulu tepelerde bir köşeye gizlendiğini düşünerek bir an önce eve dönmeye bakıyordum. Onun odasında yatmak istesem, oradan da kovulmuştum ya, yatamazdım. Çünkü gözlerimi kapar kapamaz ya pencerenin dışında duruyor, ya odaya giriyor ya da çocukken yaptığı gibi o güzel başını benim yastığıma koyuyordu. Onu görmek için gözlerimi açmam gerekiyordu. Böylece bütün gece belki de 100 kere gözlerimi açıyor, sonra yeniden kapıyor, her defasında da hayal kırıklığına uğruyordum. Bu bana müthiş azap veriyordu. Çoğu zaman yüksek sesle inliyordum. Öyle ki o bunak hilebaz Joseph de hiç şüphesiz benim vicdan azabıyla kıvrandığımı sanıyordu. Yalnız artık onu gördüğüm için huzura kavuştum. Yani birazcık. Ne garip bir öldürme şekliydi bu. Tam 18 yıl beni boş bir umuttan öbürüne düşürerek aldatmakla, santim santim değil de milim milim doğramak gibi bir şey. Bay Heathcliff sustu, alnını kuruladı. Saçları terden ıslanıp alnına yapışmıştı. Gözlerini ocaktaki kızıl korlara dikmişti. Kaşları çatılmamış, yukarı kalkmıştı. Bu hal yüzündeki korkunç ifadeyi yumuşatmış, onun yerine garip bir üzüntülü görünüş, bütün düşüncelerini bir tek nokta üzerinde belirten bir görünüş vermişti. Pek benimle konuşur gibi anlatmadığı için susmayı tercih ettim. Zaten onun konuşmasından da hoşlanmıyordum. Kısa bir süre sonra yeniden resme bakmaya koyuldu. Tabloyu duvardan aldı, daha iyi görebilmek için divana dayadı. O bununla meşgulken Catherine içeri girip atı eğerlenir eğerlenmez gitmeye hazır olduğunu söyledi. Heathcliff de bana, bunu yarın gönderirsin dedi. Sonra Catherine'e döndü. Atsız da gidebilirsin, hava güzel. Üstelik Uğultul tepelerde de senin ata ihtiyacın olmayacak. Gideceğin yere yayan gideceksin. Haydi yürü bakalım. Sevgili küçük hanım, Allah'a ısmarladık Alan diye fısıldadı. Beni öperken dudakları buz gibiydi. Beni görmeye gel Alan, unutma. Hanımımın yeni babası da, sakın böyle bir şey yapayım deme bayan deyin, diye söze karıştı. Seninle konuşmak istersem ben buraya gelirim. Evimde senin vıvıltılarını istemiyorum. Catherine önden yürümesini işaret etti. O da dönüp yüreğimi paralayan bir bakışla baktıktan sonra emre boyun eğdi. Bahçeden gidişlerini pencereden seyrettim. Kız razı olmadığı halde Heathcliff onu zorla koluna taktı. Uzun adımlarla ilerledi. Biraz sonra yola girdiler. Ağaçlar onların görünmelerine engel oldu. 30. Ben bir kere Uğultul tepelere gittim ama buradan ayrıldığından beri Catherine'i hiç görmedim. Onu görmeye gittiğim zaman Joseph kapıyı biraz aralamış, içeri girmeme izin vermemişti. Bayan Linton Heathcliff'in işi olduğunu, beyin evde bulunmadığını söyledi. Zilla bana onların hallerini biraz anlatmamış olsaydı, öldüler mi, kaldılar mı onu bile öğrenemeyecektim. Konuşmasından anladığıma göre Zilla, Catherine'i pek kibirli buluyor, ondan hoşlanmıyor. Küçük hanım eve ilk geldiği günlerde ondan yardım istemiş ama Bay Heathcliff, kahya kadına kendi işiyle uğraşmasını, gelinin de başının çaresine bakmasını söylemiş. Zilla da dar kafalı, bencil bir kadın olduğu için bu emre isteyerek uymuş. Catherine ise bu ihmalciliğe çocuk gibi üzülmüş. Sanki Zilla ona çok büyük bir kötülük yapmış gibi onu da düşmanları arasında saymaya başlamış. 6 hafta kadar oluyor. Yani siz gelmeden kısa bir süre önce Zilla ile kırda karşılaşmıştım. Onunla uzun uzadıya konuştum. Kadın bana şöyle anlattı. Bayan Linton Heathcliff'in Uğultulu tepelere varır varmaz yaptığı ilk iş bana da Joseph'e de iyi geceler dilemeden yukarı koşmak oldu. Linton'ın odasına kapandı. Sabaha kadar da çıkmadı. Sonra Bey ile Harriet'ın kahvaltıdalarken aşağıya indi. Tir tir titreyerek doktoru çağırıp çağıramayacaklarını sordu. Linton çok hastaymış. Heathcliff, hasta olduğunu biz de biliyoruz dedi. Ama onun hayatının 5 paralık kıymeti yok. Onun için ben de ona metelik harcamam. Hanım, iyi ama ben ne yapılacağını bilmiyorum. Hiç kimse bana yardım etmezse ölüp gidecek dedi. Bey de ona çık dışarı diye bağırdı. Bir daha da onun lafını ettiğini duymayayım. Buradakilerden hiç kimse onun durumunu umursamıyor. Sen umursuyorsan hasta bakıcılığını yaparsın. Yok umursamıyorsan kapısını kilitle. Onu kendi haline bırak dedi. Bunun üzerine genç hanım beni taciz etmeye başladı. Ben de o baş belasından çekeceğim kadarını zaten çektiğimi söyledim. İkimizin de görevleri ayrıydı. Onunkisi Linton'a bakmaktı. Bay Heathcliff bu işi küçük hanıma bırakmamı emretmişti. İkisinin nasıl geçindiklerini bilemiyorum. Oğlan epey huysuzluk etmiş. Gece gündüz inleyip sızlanmış. Kadıncağızın dinlenmesine de az imkan vermiş olsa gerekti. Bunu zavallının soluk benzinden, kurşun gibi ağırlaşmış göz kapaklarından anlamak mümkündü.